أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim, Allahu Teala amellerinizi kabul buyursun. Ribatınızı, cihadınızı, hicretinizi vesaire bütün amellerinizi Rabbim kabul buyursun, ayaklarınıza sebat versin. Daha önce evlilikle ilgili bazı ahkamı aldık. Evlilik öncesi daha doğrusu. Bugün inşallah yine evlilik öncesi olan kız isteme meselelerine gireceğiz. Şeriata göre, İslam'a göre bu nasıl olur? Yani nişanlılık meseleleri ve bunun ahkamı. Şimdi evlenmek isteyen bir kişi nişanlanmak isterken, yani daha doğrusu hani kız istemeye giderken bazı kimseler var, bunların yani bunları gidip istemesi caiz olmaz. Hani her şeye şartlar uygundur, Müslüman bir kadın bulmuştur ya da ehli kitaptan. Tabi bu da hoş bir şey değildir, bir Müslümanın ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan. Tabi dinine bağlı olması artı namuslu olma şartı vardır. Hani rastgele herhangi bir Yahudi, bir Hristiyan kadın alamaz. Bu iki şartı var. Birincisi dinine bağlı olacak. İkincisi namuslu, iffetli birisi olacak. Bu da tabi hoş karşılanan bir şey değil. Caizdir ama bu hoş karşılanan bir şey değil. Neticede evde yani şirk koşan bir kadın olacak. Çocuklarına tesir edecek onun küfrü. Doğru bir şey değil yani aslen. Ama Allah-u Teala helal kılmış. Yani muhtemelen belki kadın evlendikten kısa bir müddet sonra da İslam'a girer. Yine de kadınlar kocalarına tabi olurlar, etkilenirler. Allah-u Alim yani hikmetini Allah biliyor. Subhanahu Teala caiz Allah-u Teala helal kılmış. En mühim kadın kız istemeye gittiği zaman bazı kimseler var, bunları isteyemez. Bunlardan bir tanesi kocası vefat etmiş olan bir kadın. Kocası vefat etti mi 4 ay 10 gün hani biliyorsunuz iddeti var. Tabii eğer ki hamile değilse 4 ay 10 gün bekler. Bu süre bittikten sonra isterse evlenebilir. Hamile ise çocuk doğurana kadar iddeti devam eder. Tabii ihtilaf var. Bazı ulema en uzun müddeti tutması lazım derler. Yani mesela doğum yaptı. Bir ay sonra, iki ay sonra kocası vefat ettikten sonra iddeti bitmez diyorlar. Ta ki 4 ay 10 güne tamamlar. Ama 5-6 ay sürecekse o zaman 5-6 ay sürer. Ta ki çocuk doğurana kadar. En mühim böyle bir ihtilaf var. Bu süre zarfında yani dul olan bir kadın 4 ay 10 gün süre içerisinde gidip o kadını istemek, evlilik için istemek caiz değildir, haramdır. Niye? Çünkü o iddet bekliyor. Ancak bu süre zarfında yani evlenmek istedi mi, kinaye yoluyla ona işaret edebilir. Ayette geçtiği gibi وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. O kadınlara tevriye yoluyla yani işaret yoluyla onlara bahsetmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Nasıl yani işaret yoluyla? Mesela onun önünde konuşurken veyahut da ona haber gönderirken eğer ki evlenmek istersen bana haber ver. Ya da senin gibi olan kimselere yani bir rağbet olunur yani veyahut da benim rağbetim vardır. Seninle evlenme noktasında senin gibi yani birisi olsa ben evlenirim yani aslen. Böyle bir kadın benim için ideal bir kadın gibi işaret yani acaba benimle evlenmek istiyor mu istemiyor mu kadın ne yapıyor? Tereddütte kalıyor. Tam kesin bir şey yok. Muhtemelen hani evlenebilir, isteyebilir şeklinde bir işaret Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Ama açık açık ben seninle evlenmek istiyorum diye haber göndermek nedir? Haramdır, caiz değildir. Çünkü o kadın iddet içerisindedir. İkinci çeşit iddet bekleyen bir kadın mesela bir kere kocası talak vermiş. Öteki kere talak vermiş. Daha hani kocasına dönme hakkı var. 3 talak olmadığına göre. Tabi normalde asıl olan kocasının evinde kalmasıdır talak verdiği zaman. Ama maalesef bazı cahil Müslümanlar ne yapıyorlar? Talak verdiği zaman haydi babanın evine diyor, onu babasının evine götürüyor. Halbuki caiz değil. Asıl olan kendi evinde iddetini bekler. Babasının evinde beklemez. Yani kocasının evinde bekler. Kocası ya o evde kalır, ihtilaf var ya da o evden çıkar, başka bir yerde kalır. Ama o eve ne yapar? Uğrar, malzemesini getirir. Daha o kocasının iddetindedir. Üç iddet bekler. Daha halen kocasının yani hanımı sayılır. O yüzden ona bakmakla mükelleftir. Bu durumda yaşayan bir kadın ya da faraza mesela cahillik yapmıştır, babasının evine götürüp koymuştur. Talak vermiş, bir talak ve hatta ikinci talağı vermiş. Daha bir yani onun çevirme hakkı var da. O üç iddet içerisinde iken onu istemek caiz değil. Ne işaret yoluyla ne de açık açık. İkisi de haramdır çünkü daha halen onun kocası var. Çünkü kocası pişman olursa nikah kıymadan geri çevirebilir iddet bitmeden önce tabii. Yani üç hayız geçmeden bu süre zarfında pişman oldu mu ne yapabilir? Nikah kıymadan ben seni geri çevirdim deyip iki Müslümana da söylerse yani şahit tutarsa Allah'ın izniyle hanımına nikahsız dönmüş olur. Ama döndürmezse üç iddet bitene kadar daha sonra pişman oldu. Dördüncü, beşinci, altıncı ayda geri çevirmek istedi mi o zaman yeniden sıfırdan bir nikah yapar geri çevirebilir. Çünkü iki kere talak vermiş ve de bir kere talak vermiş daha üçe kadar fırsatı var. Evet böyle bir çeşit kadına da teklif yapılmaz. Üçüncü çeşit kardeşlerim be'in talakı yani üçüncüye tamamlamış. Bir kere vermiş, geri çevirmiş. İkinci talağı vermiş. Sonra eve yine geri çevirmiş. Ve hatta hanımlığına daha doğrusu geri çevirmiş. Sonra üçüncü talakı vermiş. Biliyorsunuz üçüncü talakı verdikten sonra artık kocasıyla bir alakası kalmamıştır. Ancak bu kadın yine üç iddet bekler. Nerede? Babasının evinde. Babasının evine gider. Hamile değilse, hamile ise o zaman kocasının evinde ne yapar kalır? Çünkü kocasının çocuğunu taşıyor. İlahir bunun ahkamı vardır. El muhim üçüncü talakı da verdikten sonra iddeti beklerken bu kadın artık bir daha kocasına dönmeyecek. Bu evlenebilir, iddeti bittikten sonra evlenebilir. Böyle bir kadına da açıkça teklif yapmak caiz değil, haramdır. Ama işaret yoluyla teklif verilmesinde sıkıntı yoktur. Böyle bir kadına artık üç talak almış bir kadına yani işaret yoluyla teklif verilirse sıkıntı yok. Açık açık teklif vermek caiz değildir. Evet dördüncü sınıf var kardeşlerim. Bu da birisi nişanlanmış. Yani bir kadın nişanlanmış. Ve hatta istemeye gitmişler. Gidip istemişler. Bunu duyan ikinci birisi ne yapıyor? O da çıkıp gidiyor ve diyor ki ben de istiyorum. Bu sefer gelin iki kişi arasında kalıyor. Bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Burada ihtilaf var bazı ulema arasında. Bazıları diyorlar ki eğer ki hani cevap gelmemişse hani gidip istemiş fakat cevap gelmemiş olacak mı olmayacak mı belli değil. O zaman ikinci kişi gidip isteyebilir. Bir sıkıntı yok demişler. Bazıları hayır demişler. Bu ne zaman ki öbür taraftan hani olmayabilir gibi bir haber alırlarsa o zaman gidip isteyebilir. Bazı demişler ki her halükarda gidip istemek caiz değildir. Çünkü adavet oluşturur. Kuvvetli görüş de budur. Yani bir Müslüman gidip bir kız istedi mi daha cevap gelmeden ikinci birisinin gidip istemesi ne olur? O kişinin işini bozabilir ve ister istemez Müslümanlar arasında da bir adavete, bir düşmanlığa sebebiyet verebilir. Düşün yani buna başka bir misal verelim. Sen birisinden araba alacaksın, gidip diyorsun tamam ben almak istiyorum bunu. Yani geleceğim pazarlığını yapacağız falan filan. Yani alma aşamasındasın daha tam kesin de bir şey dememişsin. Karşı taraf da daha tam kesin bir şey dememiş. Bunu duyan bir kişi hemen gidiyor, ne yapıyor? Diyor ki bu arabayı bana sat, öbürüne verme. Bunu duyduğu zaman değil mi? Birincisi bozulur yani. Kalbi kırılır, adavet olur. Bunun gibi de mesele de nedir? Aslen Müslümana yakışan bir şey değildir. O yüzden böyle bir niyeti olan bir kimse bekleyecek. Eğer kardeşi vazgeçerse bu işten ve hatta vermezlerse o zaman ne yapabilir? Gidip kendisi isteyebilir. Bir de bu işte kardeşlerim bu isteme noktasında ya bununla işte isteyeyim mi, evleneyim mi, evlenmeyeyim mi diye sünnet olan istişarede bulunmaktır. Bilen kişilerle ne dersiniz? Şöyle bir durum var. Bununla evleneyim mi? Bilen kişiler yani onu tanıyan kişiler ve hatta ona akıl verebilecek olan şeriatı bilen kimselerle işte bir istişare yani böyle bir durum var. Şöyle şöyle bir şey var. Ne yapayım? Olur mu? Olmaz mı? Benim için uygun mu diye istişare etmesi nedir? Sünnettir. İstişare eden pişman olmaz Allah'ın izniyle. Bu birincisi. Bir de ikincisi istiharede bulunmak. Yani Allah'la istişare etmek bir nevi ve hatta duada bulunmak. Biliyorsunuz istihare dua anlamındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama öğretmiştir. Ve ashab-ı kiram önemli olsun, önemsiz olsun tereddüt ettikleri her işte yani bir ibadet değilse dünyevi meselelerde ne yaparlarmış? İstihare namazı kılıp istihare duası yaparlarmış. Bu önemli bir sünnet Müslümanların maalesef genelinin belki ihmal ettiği, unuttuğu bir sünnet. Halbuki önemli hele hele özellikle de evlilik meselesi olunca o kadınla belki bir ömür boyu hayat süreceksin. O yüzden istiharede bulunman nedir? Önemli sünnetlerdendir. Bunun gibi dükkan açarken, sefere çıkarken, ev alırken, araba alırken, bir şey satarken belki ve hatta bazı meselelerde karar verirken istihare namazı kılmak ve duasını yapmak önemli bir sünnettir. Ve sen Allah'tan talep ediyorsun. Biliyorsunuz duası zaten bu duasından anlaşılıyor. Allahümme inni estağhiruke bi ilmike ve estağdiruke bi kudretike. Allah'ım ben senin ilmin ile senden talep ediyorum. Sana yöneldim, senden istiyorum. Kudretini istiyorum bu konudaki hayırlı olan şeyi bana takdir etmendir. Güzel bir kazayı çünkü kaza kader Allah'ın elindedir. Subhanehu ve Teala. Diyorsunuz kaza ve kader duayla değiştirilebilir. Değiştirilebilir mi? Kader değişir mi duayla? El cevap evet değişir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde kaderi Allah'ın yani kaderi duayla defediniz buyuruyor. İbnül Kayyim'in dediği gibi kaderle dua birbirleriyle ne yaparlar? Musara'a güreşirler. Kim kimi yenerse dua kuvvetli olur, kaderi yener. Allah'ın sana takdir etmiş olduğu belki sana zarar verici şey duan sebebiyle ortadan kalkar. Ama ihmal edersin ve duan zayıftır, günahkarsın. Bu sefer kader galip gelir ve Allah'ın takdir ettiği şey başına gelir. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Yani Allah'ın çizdiği kader nasıl değişir? Değişir mi? El cevap kader iki türlüdür kardeşlerim. Yani başlığı olarak yani iki ana konuda şey yapabiliriz, ayırabiliriz. Birincisi levh-i mahfuzda yazılı olan kader. İkincisi de insana işte bu dünyadayken senelik yazılan bir kader var. Biliyorsunuz Kadir Gecesi. Yine diğer Kadir Gecesi'ne kadar bir senelik kader yazılır. İnsanın kaderleri yazılır. Sonra anne karnındayken insanın kaderi yazılır. Artı bir de günlük kaza ve kader vardır. Meleklere bildiriliyor. Buna şöyle şöyle olacak, böyle olacak diye ne yapıyorlar? Melekler emir alıyorlar, ona göre davranıyorlar. Örnek veriyorum mesela meleğe geliyor. Çarşamba günü bu falan kişi motosikletle giderken hani melekler muhafaza korurlar ya Müslümanı. Şu saatte saat 1'de motosikletle giderken yolda şeyinizi çekin, korumanızı çekin. Çünkü orada bir kaza meydana gelecek ve ayağa kırılacak. Diye talimat geliyor. Melekler de o şekilde davranacaklar. Çarşamba günü saat 1'de çekilecekler ve kazayla baş başa kalacak. Fakat daha sonra ikinci bir talimat gelir çünkü o kimse sabah namazını cemaatle kılmıştır, dua etmiştir, sabah zikirlerini yapmıştır. İkinci tak bir emir geliyor. Şeyinizi çekmeyin, korumanızı çekmeyin. Orada sıyrıp geçecek hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Tam saat 1'de böyle giderken, kaza yapacakken Allah'ın izniyle selametle geçer. Karşıdaki araç gelip başka bir yere ne yapar? Çarpar. Aslen kaderinde böyle bir şey vardı fakat vermiş olduğu bir sadaka sebebiyle, bir dua sebebiyle ne olmuştur? Allahu Teala o belayı, musibeti ondan def etmiştir. Tabi bu da yazılıdır levh-i mahfuzda. Yani aslen bu kimsenin ayağı kırılacaktı fakat yapacağı duadan dolayı ayağı kırılmayacaktır. Ve de sadece ufak bir yara alacaktır. Ayağı kırılmayacak ama ufak bir yara alıp sıyıracak. Bitti. Kaderde son hali o şekilde yazılıdır. O değişmez. Kesinlikle o zerre kadar değişmez. Levh-i mahfuzda yazılı olan kader. Ama dünyada meleklere verilen kaderde ne yapılabilir? Değişiklik yapılabilir. O yüzden duanın kardeşler etkisi büyük. O sebeple sen de bu evlilik meselesinde istiharede bulunuyorsun. Allahümme inni estahiruke bi ilmik ve estakdiruke bi kudretik ve es'eluke min fadlikel azim. O yüce fazlı kereminle ben senden istiyorum. Fe inneke ta'lemu ve la a'lem ve ente allamul guyub. Sen bilirsin ben bilmem. Ve sen her şeyi bilensin. Gizli, açık. Bütün her şeyi bilensin ey Allah'ım. Allahümme in kunte ta'lem enne hâzel emr. İşte ey Allah'ım şu iş, onu da zikredersin. İşte falanla evliliğim. Hayrun li fi dini ve dünyayı ve akibetu emri acilihi ve acilihi. Ya Rabbi bu iş hem dünyamda hem de ahiretimde acil olsun. Hemen şimdi ve de ileride olsun. Eğer bu işte benim için bir hayır varsa fakdirhu li ve yessirhu li. Bunu benim için takdir et. Sonra onu bana kolaylaştır. Ama tam tersi ve in kunte ta'lem enne hâzel emra. Yok eğer bu iş, bu evlilik işi şerrun li fi dini ve dünyayı ve akibetu emri acilihi ve acilihi. Dünyamda, ahiretimde, şu anda ve gelecekte benim için zarar verecekse böyle bir iş fasrifhu anni ve sırifni anhu. Onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzak tut. Sümme fasrifhu anni ve sırifni anhu. Vakdur liyel hayr. Ve ya Rabbi bana hayırlı olanı takdir et. Bu şerli ise bunu benden defet. Ve hayırlı olanı bana takdim et. Yani daha hayırlı olan bir kadını, bir kızı bana nasip eyle, onunla evleneyim. Şeklinde dua yapıyorsun. Allah'tan talep ediyorsun. Ve bir nevi dediğim gibi duadır. Allahu Teala bu duanı kabul ettiği zaman sana ne yapacaktır? Hayırlı olanı verecektir. Tabi istiharenin yani sünnet yönü şu şekilde abdest alıyorsun, iki rekat namaz kılıyorsun. Hani duanın kabul edilmesi için öncesinde bir ibadet, bir namaz önemlidir. Namazdan sonra duayı yapmak nedir? İsticabet noktası daha kuvvetli olur. O sebeple önce bir iki rekat namaz kılınır. Sonra istihare duası yapılır. Peki ne zaman yapılır? İhtilaf var. Bazı alimler diyorlar ki tahiyyatta selam vermeden önce bu duayı yapıyorsun. Sonra bu duayı bitirdikten sonra selam veriyorsun. Bazı alimler de diyorlar ki selam verdikten sonra selamın akabinde bu duayı yapıyorsun. Bunu ikinci defa, üçüncü defa tekrar etmek de güzeldir. Sen yani evleneceksin ama müteredditsin. Acaba hayırlı olur mu, olmaz mı? Artı yönleri var, eksi yönleri var. Acaba ne olacak acaba acaba derken bir kere yaptın, ikinci bir defa daha yap, üçüncü bir defa daha yap. İstihare namazının kabul edilmesi için ayrıyeten duada bulun. Sadaka ver, arkasından bir dua yap. Hayırlı vakitlerde duada bulun. Teheccüd namazında gibi mesela. Cuma günü hasreten Cuma'nın son saatinde ila ahirihi. Tam iftar ederken, oruçken yani duanın kabul edildiği vakitler var. Burada ısrarla Allah'tan iste. Sübhane ve Teala. Ya Rabbi ben bilmiyorum, ben beşerim, ben zayıfım, ben cahilim, Ben gaybı bilmem, her şeyi bilen sensin ya Rabbi, her şeyi takdir eden sensin ya Rabbi. Dünyam ve ahiretim için en hayırlı olanı bana takdir et ya Rabbi diye ısrarla Allah'tan isteyen Subhanehu Teala, Allah-u Teala sana hayırlı olanı verecektir. Peki soru, o kadar meselen istişarede bulundun. Yani bayağı bir araştırdın, araştırdın, bir bacı buldun. Maşallah takvası şu bu mükemmel, istişarede bulundun, hepsi dediler okey, çok iyi, devam et. Sonra istiharede bulundun. Gerekirse 1, 2, 3 bol bol dua yaptın, evlendin ve hiç de böyle zannettiğin gibi de çıkmadı. Kötü bir kadın çıktı. Yani zor bir kadın çıktı, çileli, sıkıntılı bir kadın çıktı. Burada peki tereddüt mü edeceksin? Ya işte ben istiharede bulundum da halbuki yani niye böyle oldu? O zaman o istihare bir işe yaramadı mı? Haşa mı? Haşa. Şeytan tabii vesveseler verecek. Sen bu kadar da dua etmiştin. İstişarede bulunmuştun. Sadaka vermiştin. Şunu yapmıştın. Bunu etmiştin ama şu anda yaşadığın bir hayata bak diyebilir. İnsan böyle vesveseye kapıldı mı ne yapacak? Âmentü billah diyecek. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bu şeytanın nesidir? Vesvesesidir. Evet, bütün bu sebeplerden sonra hoşuna gitmeyen bir kadınla evlenebilirsin. Belli olmaz. Dükkan açarsın, dükkan batabilir. Bilmelisin ki Allah sana onu takdir etmiş. Seni imtihan ediyor. Zor bir kadınla imtihan ediyor. Yürümeyecek bir dükkanla seni imtihan ediyor. Seni rahatlatmayacak bir arabayla seni imtihan ediyor. Hayatını daraltacak bir çocukla Allah seni imtihan ediyor. Neticede biz imtihan diyarındayız. Her şey dört dörtlük mükemmel olacak diye bir kayda yok. Allah-u Teala sana hoşuna gitmeyen şeyi verirse bütün bu istişareden ve istihareden sonra ne diyeceksin? Musibetlerde, belalarda, sıkıntılarda, hoşuna gitmeyen şeylerde elhamdülillah diyeceksin. Demek ki Rabbim Subhanehu ve Teala bunu bana takdir etmiştir. Neticede sen şunu tefekkür etmen gerekiyor. Sen Allah'ın kulusun. Ona ibadet etmeyle mükellefsin. Ve her şey Allah'ın mülküdür. Allahu Teala kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunur. Allahu Teala kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunur. Misal vereyim, senin bir koyunun var. Koyunun yününü kestin. Gelip itiraz edebilir miyim? Ya Cendel, sen ne yapıyorsun? Niye yününü kesiyorsun? Karışma hakkım yok. Diyecek ki bu benim koyunumdur. Sana ne, istersem tıraş ederim, istersem tıraş etmem. Kına koyarım mesela, sahibiyim. Hatta sahibi kına koyar, boyar mesela. Gidip itiraz ediyorum. Ya alnına niye kına koymuşsun? Kardeşim sana ne, bu benim mülküm değil midir? Kesiyor, gidip itiraz ediyorum. Niye kestin? Ya bu benim mülkümdür. İstersem keserim, istersem infak ederim. İtiraz etme hakkına sahip miyim ben? Edemem, değil mi? Çünkü o koyun o adamın mülküdür. İstediğini yapar. İsterse infak eder, isterse yününü keser, isterse boğazlar, etini dağıtır, etini pişirir, yer. Onun sahibidir. Neticede biz de Allah'a aitiz. Subhanehu ve Teala. O yüzden musibet geldiği zaman ne diyoruz? İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Senin çocuğun vefat etmiş ve malını kaybetmişsin. Diyeceksin ki inna lillah, biz zaten Allah'a aitiz. Bizim malımız da Allah'ındır, çocuğumuz da Allah'ındır. Her şeyimiz Allah'a aittir. Ve ona döndürüleceğiz. Ve inne ileyhi raciun, ona döneceğiz. Her şeyi bırakacağız. Mülk yine Allah'a dönecek. O gün bütün insanlar öldüğü vakit, kıyamet gününde Allah-u Teala bütün bu kainatı eline alacak ve sallayacak ve diyecek ki limenil mulkul yom? Bugün mülk kimindir? Bütün insanlar, cinler hepsi böyle ne yapıyorlar? Suskun bu manzarayı müşahede ediyorlar. Melekler müşahede ediyor. Hiç kimse cesaret edip de konuşamaz. Konuşma imkanına da sahip değildir. Allahu Teala lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan, tek olan, her şeyi kudretiyle kahreden, galip olan o yüce Allah'ındır. Sübhanehu ve Teala mülk neticede O'nundur. Dolayısıyla mülkünde istediğini yapar. Ve Müslüman için hayırda da şerde de aslında hayır vardır. Aceben li emrin mümin. Müminin işi ne kadar acayiptir diyor aleyhissalatü vesselam. İnne emrahu kullahu lehu hayr. Onun bütün işi onun için hayırlıdır. Ve leyse zâlike illâ lil mümin. Bu da mümin için geçerlidir, kafir için geçerli değil. Kafir dünyada belaya düçar oldu mu, dünyada azabını görür, ahirette de ayrıyeten azap görür. İki diyarda da azap görür. Ama Müslüman öyle değildir. Dünyada azap görüyorsa, başına musibet geliyorsa aslında onun hayır, onun için çok büyük hayırdır. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki ahiretteki size verilecek olan mükafatı bilseniz demir makaslarla kesilmeyi isterdiniz diyor. Parça parça. Hani şu demir makaslar olur ya, onunla parmakların kesiliyor, işte derin alınıp kesiliyor, gözün çıkartılıyor, oyuluyor, kesiliyor kulağın falan. Böyle bütün her tarafın parça parça parça oluyor. Kıyma oluyorsun böyle. Böyle isterdiniz diyor. Ahiretteki ecrinizi bilseniz. Ya da Ashab-ı Suffa'ya dediği gibi Allah'ın sizlere hazırlamış olduğu ecri bilseniz çok daha sıkıntılı bir hayat temenni ederdiniz. Onların yaşadıkları sıkıntı hayatı da öylesine bir sıkıntı hayatı değil. Adamın kışlık yakacağı yok, soğukta oturup kalkıyor. Bir elbisesi var sadece, hatta o elbisesi onun avretini örtmüyor. Düşünün, diz kapaklarına kadar gelmiş elbisesi, başkası yok. Ya şöyle bir 10 santim, 20 santim daha düşünün, kumaş yok yani. Bizim dolabımızda maşallah 20 tane giyinecek şeyimiz vardır. Pantolon, gömlek, bilmem ne. En az. Kaç tane ayakkabımız var. Bir sürü eşyamız var. Ashab-ı Suffa'nın giyinecek sadece bir elbiseleri var. Düşünün, bu adam nasıl banyo yapmış? Zavallı yani, o banyo yaparken acaba bir kumaş mı istemiş birisinden? Ya idareten şunu şu ver de yıkayım, zaten bir daha giyinirim, üstümde kurusun. Böyle yapmıştır. Ve hatta saklanmıştır bir yerde. Kur'an hıfzıyla meşgul olmuştur. Elbisem şurada bir yarım saat, bir saat şöyle korusun da ve hatta korumaya yakın idare eder, giyinirim. Bir elbisesi olmuş zavallı. Yaz, kış düşünün. Yazın ve kışın. Yedikleri yiyecek bir çeşit ya olmuş ya olmamış. Düşünün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ocak yanmamışsa bazen bir ay, bir ay, bir ay, üç ay geçer. Ocak yanmamışsa o Ashab-ı Suffa da aynı şeyi yaşıyorlarmış. Zaten Ebu Hureyre rivayeti biliyorsunuz. Açlıktan dolayı düşüp bayılırdık diyor. Ayaktayken, namazda, kıyamda düşüp bayılırdık diyor. Dışarıdan gelen bizi deli falan zannederdi. Ve hatta Sara hastası zannederdi diyor. Açlıktan dolayı. Ve sabretmişler. Adamlar katlanmışlar. Düşünün, evde hiçbir şey pişmemiş. Ayşe validemizin dediği gibi, peki ya yani ey Ayşe validemiz, peki ne yiyordunuz bu süre zarfında? 3 ay geçiyor da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir tencere kaynamıyor. El esveden diyor, iki esved olan yani iki temel gıda olan su ve hurma diyor. Yani su ve hurma anlamına geliyor. Ve hatta ettemru vel me diyor. Hurma ve suydu diyor. Düşünün, 3 ay boyunca sadece hurma yemişler. Su zaten içilecek olan bir şey, var olan bir şey. Sadece hurma yenmiş. Yani biz hurmayı bir kere bir gün en fazla yersek, ikinci günde ya ben hep bunu mu yiyeceğim, ben canım çekmiyor, ben yemek istiyorum deriz. Bir ekmek, en azından bir ekmek de olsa. Düşünün, ekmek bile bulamıyor. Subhanallah. Onlar böyle bir hayat yaşamışlar, katlanmışlar, sabretmişler. Bu onlar için en hayırlı olan bir hayattı. Her gün et yiyen de öldü. Onlar da öldüler. Biz de öleceğiz. Neticede dünya bitecek. Önemli olan ahirettir. Onlar kazandılar. Diğerleri kaybetti. Tamam. Evet, bu duayı yapmak nedir? Sünnettir. Önemli olan sünnetlerdendir. Peki bu duayı yaptıktan sonra illa işte hani uyumak var mıdır? İslam'da uyumak diye bir şey yok. Bazıları ne yapıyorlar? Zannediyorlar ki işte bu duayı yaptıktan sonra uyuyacağız. Uykumuzda da illa rüya göreceğiz. Böyle bir şart yok. Ama rüyanda da hayırlı olan şeyler görürsen de o da inşallah Allah tarafından sana bahşedilen bir nimettir. Güzel rüyalar görürsen bu da inşallah o işin hayırlı olduğuna işarettir. Yani biz bu istihare duasını yaptıktan sonra bu nedir? Mesela bir şeye kalkışıyoruz. Ya evleneyim mi, evlenmeyeyim mi tereddüt ediyorsun. Nasıl olur? Yallah bismillah tevekkelna alallah istihareni yap git iste yani. Zaten Allahu Teala duanı kabul ederse belki o iş senin için hayırlı değilse bozulacak. Tam olacakken bozuluyor. Hatta oluyor işte ilahiri sonra bir anda ne oluyor? Bozuluyor. Ve tamaniler çıkıyor. Gidemiyorsun. İçinde bir sıkıntı var. Tereddüt ediyorsun. Derken o sıkıntı bastırıyor. Ondan sonra zaten nasip olmuyor. Nasip olmayınca da diyorsun ki he bu demek ki benim için hayırlıymış. Çünkü ben duamı yaptım, istiharemi yaptım, sebeplere sarıldım. Olmadıysa da pişman olmaman lazım, üzülmemen lazım. Yani istihare ve istişare bu ikisini yaptıktan sonra ondan sonra Allah'ın izniyle kimse pişman olmaz. Yani asıl olan Müslüman pişman olmaz. Başına sıkıntı bile gelse der ki tamam bu Allah takdir etmiş. Ben zaten sebeplere sarıldım. Ama bu ikisini yapmadan başına bir musibet gelirse o zaman kendi nefsini levmet. Dükkan açıyorsun batıyor. Soruyorlar peki sen istişarede bulundun mu? Sorsaydın etrafına bu burada yani sebepler nazarında yani burada bu iş yürür mü? Vallahi hiç sormadım. Piyasayı da araştırmadım. İyi aferin. Peki istihare namazı kıldın mı? Yok istihare bilmiyorum ki o nedir. O zaman batarsan hak yani hak etmişsin. O yüzden bu önemlidir yani. Tamam. Evlenilecek olan kimseye bakma meselesinde kardeşler caizdir. Naam. Yani bakmak caizdir. Hatta sünnettir yani bakılması konusunda. Çünkü tabii belki şu anda pek yok da ama bazı kavimlerde var. Mesela Peştularda böyle bir adet var. Bazı kimseler Peştularda yani hepsi değil de bazı kimselerin adetindedir. Şeye göstermezler. Kıza talip olacak olan damada kızı göstermezler. Derler ki anneni gönder, kız kardeşini gönder, baksınlar. Beğenirlerse tamam ondan sonra evlenirsin. Beğenmezlerse artık ona göre vazgeçersiniz. Yoksa şimdi gelip kızımı göreceksin. Sonra dönüp istemeyeceksin. Ne münasebet yani benim kızımı gördükten sonra şeklini gördükten sonra istemeyeceksin onu. Ben böyle bir şey kabul edemem. Böyle tabii cahiliye girenler var. Bu caiz değildir. Yani böyle bir hakkı var kişinin. Yani neticede evlilik yapacak, bir koca bir ömür yaşayacak. O yüzden bakmak nedir? Sünnettir hatta. Yani bakmamazlık doğru bir şey değildir. Bakmadan evlenmek caiz mi? Evet caizdir, olur. Ama bakmak nedir? Daha önemlidir, sünnettir. Aleyhisselatü vesselam Ebu Hureyre'nin hadisinde diyor ki bir adam geldi diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ondan sonra ona sordu dedi ki ben Ensar'dan bir kadınla evlendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enazarte ileyhe ona baktın mı diye sordu. Fekale la bakmadım. Kare izheb fandur ileyhe git bak. Yani görmeden kabul etmiş ve onunla evlenecek. Demek ki git bak fe inne fi a'yunil ensari şey'en. Git bak çünkü onların gözlerinde bir şeyler var. Ensar'ın demek ki gözlerinde belki Allahu alem belki o zamanın Ensar'ın gözlerinde yani belki insanın hoşuna gitmeyen bir sıfatta olabilir. Git yüzüne bak, gözlerine bak. El muhim yani yüzüne bak ta ki yani boyu posu tabii o da var bakılır. Ona göre yani beğenirsin, beğenmezsin belki beğenmezsin o yüzden yani vazgeçersin. Başka bir hadiste de اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ اَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ اِلَيْهَ فَلْيَفْعَلْ. Birisi bir kadınla evlenmek istedi mi ondan bir şeyler görebilirse onu evliliğe yani teşvik edecek yapabilirse yapsın. Ya burada bu hadiste şeyi işaret ediyor. Yani kadının haberi olmadan da bakabilirsen görebilirsen gör diyor Aleyhisselatü Vesselam. O sebeple kadına yani neresine bakılabilir meselesinde ulema ihtilaf etmiş. Tamam hani kadına bakacağız da hani neresini görebiliriz? Burada ihtilaf var. Cumhur demişler ki sadece yüzüne ve ellerine bakabilirsin demişler. Daha başka haricinde bakamazsın. Yani dış örtüsüyle sen gittin mesela, oturdunuz, mahremi de var ve ne yapar? O bacı gelir, yani evleneceğin kişi, evlenmek istediğin kişi gelir. Onun yüzüne ve ellerine bakarsın. Zaten boyu posu da takriben görmüş olursun. Yüz diyorlar güzelliği ifade eder. Onunla yani hani hoşuna gitti mi gitmedi mi bu belirlenir. Ellerine de baktığın zaman elleri de onun kilolu mu zayıf mı olduğu oradan belli olur. Hani dış elbisesi sebebiyle tam bilemezsin. Ama elleri sebebiyle de onu ne yapabilirsin? Kestirebilirsin. İmam Ahmed'in bir şeyine göre, görüşüne göre, kuvvetli görüşüne göre kadının adeten görünür, yani normal mahremini gördüğün zaman mesela anneni, kız kardeşini hangi suret üzere görüyorsun evde olduğu zaman, belki başı açıktır ve hatta başı yarıdan tülbentle bağlıdır, boynu açıktır, kolları belki açıktır iş yaparken vesaire, ayakları açıktır. Yani abdest azaları takriben hani bu şekilde açık olabilir. Bu hal üzere görebilirsin demiş İmam Ahmed. Rahimeullah, o evlenmek istediğin kadının, tabi başka ulema da yani buna katılıyorlar. Adeten görünen, dolayısıyla mesela hani gizliden İmam Ahmed'e göre gizliden görebilirsin evlenmek istediğin tabi o şartla. Yani çatıya çıktın ve birazdan işte çıkıp çamaşırları asacak o evlenmek istediğin kız, sana diyorlar ki bak şu anda çamaşırları asacak, haberin olsun hemen çık çatıya, çaktırmadan bak, çatıya çıktı oradan çaktırmadan baktı, caiz midir? El cevap caizdir, evet. İmam Ahmed'e göre ve sahih kavle göre de zaten bu konuda rivayetler var. Sahih kavle göre pencereden, çatıdan bakabilirsin. Tabii o esnada boynu, saçı belki açık olabilir, elleri, ayakları, en mühim bunda bir sıkıntı yok. Yani normal şartlarda haramdır bakamazsın ama böyle durumda bakabilirsin çünkü bu meselede istisnai bir durum var, evlilik meselesidir. Zaten o sana haramken eğer nikah yapacak olsan helal oluyor bir anda. Haram olan bir şey bir anda sana helal oluyor. Subhanallah. Allah'ın kelimesiyle. Burada kuvvetli olan görüş, yani daha doğrusu şöyle tercih ediyor bazı alimler. Bu işin yani iki boyutu vardır. Bir, yüz yüze gidip bakacaksan o zaman sadece yüzünü açar, ellerini gösterir. Dış elbisesini giyinir, o şekilde bakarsın. Ama yok, eğer ki mesela onun haberi yoksa diyorsun ki şimdi gidip evine gideceğiz, işte bakacağız. Sonra belki beğenmeyeceğim, diyeceğim ki kusura bakmayın. Ya o kalbini kırarım, hoş olmaz, benim için hoş bir şey değil. Böyle bir şey yapmazsın, ne yaparsın? Çatıdan bakarsın. O zaman çatıdan bakınca da adeten yani saçı başı açık olabilir. Bunda da Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Yani bu iki yöntemden birisini yapabilirsin Allah'ın izniyle, bir müşkile yoktur yani. Evet, başka ahkam var. İnşallah bunu gelecek derste yani işleyeceğiz. Kaç defa görebilir? Sonra işte beğendiği kimseyle konuşabilir mi? İşte ilahirihi, diğer ahkama inşallah gireceğiz. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.